Ayrım 16. Türkiye'nin Anayasa Birikimi. Doğu Perinçek. Sayfa 213. 4.2. Yeni Anayasanın başlıca tartışma konuları. Tayyip Erdoğan'ın 2007 yılı Eylül ayında yeni anayasa taslağını kamuoyuna açıklamasından sonra birbiri ardı sıra Kürt, Ermeni ve Alevi açılımlar geldi. Bu açılımların doğrudan doğruya karşı devrim ve bölünme anayasası ile ilgili olduğu kamuoyunda tartışıldı. Başlıca tartışma konularını inceliyoruz. 4.2.1 Kürt sorunu. 4.2.1.1 Kürt sorunu küreselleşti. Kemalist devrimi hukuk alanında da tasfiye ve anayasadan silme, yeni anayasa girişiminin merkezindedir. Bu bağlamda Kürt ayrıkçılığı da mafyalaşan işbirlikçi sermaye ve haçlı gericilikle birlikte yeni anayasa harekatının başlıca itici güçlerinden biridir. Kürt sorunu kuşkusuz bir temeli olduğu için sorun olmuştur. Cumhuriyet devrimi, derebeyliği tasfiye edemediği ve Kürt yurttaşlarımızın Kürt olmaktan kaynaklanan bireysel haklarını ve taleplerini milletin ve ülkenin birliği çerçevesinde kökünden çözemediği için sorunun zemini bugünlere gelmiştir. Günümüzde en önemli gerçek sorunun küreselleştirilmiş olmasıdır. Artık ABD ve Avrupa'nın elleri Kürt sorununun içindedir. Kuzey Irak'ta ABD denetiminde kukla bir devlet fiilen kurulmuştur. Sıra bu devletin yasallaştırılmasına ve Türkiye'nin himayesi altına verilmesine gelmiştir. Kukla devletin yasallaştırılması yalnız Irak, İran, Suriye ve Türkiye açısından değil, Kafkaslar, Orta Asya ve hatta dünyanın geleceği açısından kilit önemdedir. ABD'nin 1991'deki 1. Körfez Savaşı ile yöneldiği hedef, Irak'ın kuzeyinde ikinci bir İsrail kurmaktır. 2003 yılında Irak'ı işgalinin hedefi ise 2. İsrail'i Diyarbakır'a doğru genişletmekti. Şimdi Suriye seferiyle Barzanistan diyebileceğimiz 2. İsrail'i Doğu Akdeniz'e çıkarma planı uyguluyor. Bugün karşılaştığımız tehditler milletin bütün kaynakları seferber edilerek göğüslenebilir. Türk ve Kürt'ün tekmil millet olarak bireysel özgürlük ve eşitlik temelinde birleştirilmesi ve kardeşliğin pekiştirilmesi acil bir görevdir. 4.2.1.2 Kurtuluş Savaşı dersi. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı döneminde 1925 yılı sonuna kadar Kürt sorunu açısından izlediği çözüm ve politika elbette bugün aynen uygulanacak değildir. Ancak Sevr tehdidine karşı koymak açısından bu politikaların kazandığı başarı tarihsel bir ders olarak değerlendirilmelidir. Kurtuluş Savaşı dersi tek bir cümleyle özetlenebilir. Atatürk'ün deyişiyle Kürtleri bağrımıza katıp tekmil milleti birleştirmek için onların gönlünü kazanmak. Geri kalan bütün çözüm ve politikalar bu ihtiyaç tarafından belirlenmiştir. Bugün de mesele budur. Kurtuluş Savaşı'ndan öğreneceğimiz temel ders Kürt kitlelerini kazanmaktır. Kurtuluş Savaşı'nın anayasal değerde belgeleri olan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruluş belgelerinde Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarında, nizamname ve beyannamelerinde, Amasya tutanağında, Meclis-i Mebusan'ın Misak-ı Milli kararında, TBMM hükümetinin düzenlemelerinde ve Atatürk'ün bütün bu anayasal belgeleri açıklayan konuşmalarında ve 1921 anayasasında Kürt sorununa ilişkin çözümler şu başlıklar altında toplanabilir. Doğu Perinçek, Kemalist Devrim 4, Kurtuluş Savaşı'nda Kürt politikası, Kaynak Yayınları, Geliştirilmiş 3. Basım, İstanbul, Temmuz 2010, sayfa 223-419. Ortak karar, Türkler ve Kürtler birlikte yaşamaya karar vermişlerdir. Bu kararlarını Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni birlikte örgütlemek, kongreleri birlikte gerçekleştirmek, TBMM'yi ve hükümeti birlikte kurmak yanında, Kurtuluş Savaşı'nda ortak vatanlarını savunmak için sımsıkı birleşerek ve omuz omuza savaşarak ortaya koymuşlardır. Ortak vatan. Türkiye, Türklerin ve Kürtlerin ortak vatanıdır. Amasya tutanağı ve Misak-ı Milli kararı. Vatanın bölünmez bütünlüğü. Vatan bölünmez bir bütündür. Hiçbir gerekçeyle parçalanamaz ve birbirinden ayrılamaz. Ortak cumhuriyet. Türkiye, Türklerin ve Kürtlerin ortak cumhuriyetidir. Asli unsurlar. Ortak cumhuriyetin asli kurucu unsurları Türkler ve Kürtlerdir. Ortak milli kimlik. Türkler ve Kürtlerin oluşturduğu tekmil milletin kimliğini belirleyen ırksal kökenleri değil, fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile olan siyasal bağlarıdır. Milleti oluşturan maya, etnik değil, siyasaldır ve ortak yaşama kararı ve bilincidir. Şuralarla idare. Türkiye, nahiye ve vilayet şuralarından başlayarak TBMM'ye kadar bir meclisler sistemiyle yönetilir. 1921 Anayasası. Unsurların hakları. Kürtler, ırki, içtimai ve çevreye ilişkin hak ve hürriyetlere sahiptirler. Kendilerini serbestçe geliştirme koşulları sağlanacaktır. Ortak örgütlenme ve önderlik. Kürdistan Teali Cemiyeti gibi milliyet temelinde ayrı örgütlenmeler emperyalist bölücülüğe hizmet etmektedir. Bu nedenle kesinlikle engellenmelidir. Türkler ve Kürtler hep birlikte Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nde örgütlenmelidir. 4.2.1.3 Kurtuluş Savaşı sonrası politikalar. Yukarıda özetlenen çözüm ve politikaların Şeyh Said isyanı sonrasında bile sürdürüldüğü görülüyor. Örneğin 1925 yılı Eylül ayında Milletler Cemiyeti Meclisi'nde konuşan harici vekili Tevfik Rüştü Aras, Cumhuriyet Hükümeti adına hala bu politikaları dile getirmektedir. Ancak daha sonraki dönemde bu politikalar kısmen sürdürülmüş, kısmen terk edilmiştir. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimi bir bütün olarak bir milli devlet ve demokratik devrim eylemidir. Bu bütüne Kemalist devrim diyoruz. Kurtuluş Savaşı aşamasında yeni milli devlet, tek millet, çok unsur olarak öngörülmüştür. Daha sonraki demokratik devrim döneminde ise milleti oluşturan unsurların hukuki metinlerde saptanmasından vazgeçilmekle birlikte milletin ırk esasına değil, millet olarak birlikte yaşama bilincine ve siyasal bağa dayandığı saptanarak özünde Kurtuluş Savaşı çizgisi sürdürülmüştür. Ne var ki Türk ve Kürtlerin kaynaştırılması, tek bir millet halinde birleştirilmesi süreci yalnız kültürel ideolojik planda değil, aynı zamanda toplumsal ekonomik düzlemde devrimci dönüşümleri zorunlu kılıyordu. Şeyhlik, ağalık ve beyliğin bir toprak devrimiyle temizlenmesi yanında bölgeler arasında dengeli bir sanayileşme politikası gerekiyordu. Cumhuriyetin bu yöndeki atılımları yetersiz kaldı veya şöyle de söylenebilir, zaman yetmedi. 1935 CHP Genel Kongresi kararına, 1937'de anayasada toprak ağalarına verilecek bedelin özel olarak düzenlenmesi yönündeki değişikliğe rağmen toprak reformu yapılamadı. Atatürk'ün ölümünden sonra İkinci Dünya Savaşı geldi. 1945 yılında toprak kanunu çıkarıldı. Ancak toprak ağalığı dünya çapında destekçisi olan ABD'nin himayesine kavuşmuştu. Doğu Perinçek, Kemalist Devrim 7, Toprak Ağalığı ve Kürt Sorunu, Kaynak Yayınları 4. Basım, İstanbul, Nisan 2010, sayfa 155 vd. 17 Nisan 1940 günü 3803 sayılı kanunla kurulan köy enstitüleri de Atlantik sistemi içinde yaşatılamadı. 4.2.1.4 Küçük Amerika dönemi. 1946'dan sonra yürürlüğe konan Küçük Amerika programı Cumhuriyet sürecini tersine çevirmiş, Türkler ve Kürtlerin kaynaşması yerine emperyalist hegemonyanın ağırlaşması, ağalığın güçlenmesi, bölgeler arası dengesizliğin büyümesi yönünde bir sürece yol açmıştır. Hele 12 Eylül 1980'den itibaren, milletin yapıştırıcısının İslam olduğu anlayışıyla uygulanan Türk-İslam sentezi ve Kürt-İslam sentezi politikaları, Cumhuriyet devriminin temellerini yıkıma uğratan süreci daha da hızlandırmış ve emperyalizm ile gericiliği güçlendirmiştir. 20 Haziran 1986 günü Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurulu'nda kabul edilen bu politikanın altında ne yazık ki zamanın Genelkurmay Başkanı'nın imzası da bulunmaktadır. Atatürk Yüksek Kurulu kararının yer aldığı 2000'e doğru dergisi 25-31 Ocak 1987 sayı 4. Devlet ağalık ve şehriye yaslanarak ve dini yapıştırıcı kabul ederek Cumhuriyet devriminin milli kaynaşma felsefesini en ağır darbeleri indirmiştir. Diyarbakır cezaevindeki zulüm rejimi, köylerin boşaltılması, ormanların yakılması, faili meçhul cinayetler, sıradan yurttaşa şiddet gibi uygulamalar Türk-Kürt kardeşliğine zarar vermiş ve milli ayrıkçılığa yaramıştır. PKK bu zeminden beslenmiştir. Sonuç olarak bugün Türkiye yeniden Kurtuluş Savaşı öncesini hatırlatan büyük bir dış tehditle yüz yüze gelmiştir. Türkler ve Kürtlerin tek bir millet halinde kaynaşma süreci emperyalist müdahaleye uğramıştır. 4.2.1.5 Kürt sorunu demokratik haklar açısından fiilen çözüldü. Türkiye'de Kürt sorunu demokratik haklar açısından esas olarak fiilen çözülmüş bulunuyor. Kürt gerçekliğinin kabulü, Kürtçe konuşma, yazma, öğrenme, yayın yapma, Kürt dilini, tarihini ve kültürünü araştırma gibi özgürlükler, uzun ve çetin demokratik mücadelelerden sonra İşçi Partisi'nin de önemli katkılarıyla artık esas olarak hayata geçmiştir. Öte yandan Kürt yurttaşlarımızı karşı eşitsiz uygulamalar ve çeşitli haksızlıklar büyük ölçüde giderilmiştir. Ve Türk ve Kürt tekmil milletimizin birlik ve barış içinde ilerlemesinin koşulları özgürlükler açısından esas olarak sağlanmıştır. Türkiye halkının ortak demokratik mücadelesinin ürünü olan bütün bu kazanımların önümüzdeki dönem pekiştirileceği ve hukuka geçirileceği bir sürece girilmiştir. 4.2.1.6 Kürt sorunu artık emperyalizme karşı birlik ve mücadele sorunudur. Demokratik hakların fiilen gerçekleşmesinden sonra özellikle bugün ABD'nin Suriye'yi bölmek için silahlı ihaneti harekete geçirdiği ve batılı emperyalistlerin ülkemizde ayrıkçılığı kışkırttığı koşullarda Kürt sorunu artık emperyalizme karşı birleşme ve mücadele sorunudur. Kazanılan özgürlükleri pekiştirecek tavır budur. Kürt sorunu 1980'lerde sapladığımız gibi Türk sorunudur. Bakınız Doğu Perinçek, Türk sorunu, kaynak yayınları 1. basım İstanbul, Haziran 1993. Bu nedenle Kürt sorununun Türkiye'nin genel bağımsızlaşma, özgürleşme, aydınlanma ve zenginleşme programı dışında bağımsız bir çözümü yoktur. 4.2.2 Türk milleti kavramı ve anayasal vatandaşlık. ABD emperyalizminin dayattığı karşı devrim anayasasının en yıkıcı, en karanlık planı Türk milleti kavramının hukuk dışına sürülmesidir. Gericiliğin ve bölücülüğün 90 yıllık hasreti budur. Türk milletinin anayasadan çıkartılması anayasal vatandaşlık formülü piyasaya sürülmüştür. Tayyip Erdoğan, milli devletin hukuki temelini yıkan bu girişimi 1990'lardan beri savunmaktadır. Etnik unsurlar vardır. Kürt'ü vardır, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcüsü, Arnavut'u, Boşnak'ı, Türk'ü vardır. Bunlar ülkemizde bir alt kimliktir. Bunun bir tek üst kimliği vardır, o da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. AKP'nin 4. kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı konuşma, Hürriyet, 15 Ağustos 2005. Ayrıca bakınız Arslan Tekin, Türk adını silme planı, Yeni Çağ, 8 Ağustos 2011. Abdullah Gül'ün Türk milletini reddeden sözleri de arşivlerde duruyor. Türk milleti kavramını hukukun dışına sürme planında AKP'nin baş destekçisi PKK-BDP'dir. 2011 yılı Kasım ayında PKK'nın vesayeti altında toplandığını açıkça vurgulayan Çan Partisi'nin girişimi kongresinde delegeler 15 ayrı dilden selam vermişler. Gazeteler selamlama yapan etnik grup delegelerini şöyle sıraladılar. 1. Laz 2. Süryani 3. Mahalmi 4. Ermeni 5. Çerkez 6. Gürcü 7. Alevi 8. Nusayri 9. Roman 10. Arap 11. Rum 12. Pomak 13 Kırmançı, 14 Afrikalı, 15 Yezidi. Yine gazeteler Türkçe selamının unutulduğunu ve Çatı Partisi'nin programında Türk sözcüğünün bulunmadığını yazdılar. Milliyet 17 Ekim 2011. PKK'ya söylenecek söz yok. Üstlendiği misyonu yerine getiriyor. Esas amacının Türk Milli Devleti'ni yıkmak olduğunu açıkça söylüyor. Nasıl yıkacağının reçetesini ise ABD emperyalizmi daha 1990'ların başında ilan etmişti. İçeriden etnik gruplar, din ve mezheplerle, dışarıdan her alanda emperyalist baskı ve denetim araçlarıyla. Peki, sosyalist olduğunu söyleyenler bu girişimde nasıl yer alabiliyorlar? PKK'nın kuyruğundaki neo-solcular şu soruya hangi cevabı vereceklerdir? Siz, ABD emperyalizminin Büyük Orta Doğu projesine Süryani, Mahalmi, Ermeni, Nusayri, Roman, Yezidi, BB etnik grupların bayrağını açarak mı karşı koyacaksınız ve demokratik ve sosyalist bir Türkiye kuracaksınız? Orta Doğu'da bir tek ayrılıkçı Kürt örgütü gösterin ki ABD emperyalizmini toz konduruyor olsun. Dünyada etnik grup ve mezhep vurgusuyla hangi bağımsızlık savaşı verilmiş, hangi devrim yapılmıştır? Türk adını defterden silerek hangi mevziye yerleşiyorsunuz ve ne yapmak istiyorsunuz? Bugün Orta Doğu'da emperyalizme karşı direnme mevzisi İran'dır. Suriye'dir, Irak'tır ve Türkiye'nin bütünlüğüdür. O mevzileri ayakta tutacak milletler de Fars, Arap ve Türk milletleridir. Çeşitli kökenden yurttaşlar bu eksenlerde sımsıkı birleşerek özgürleşir ve eşitleşir. Stalin Oset idi ve bazılarına göre Gürcü idi. Ama o hiçbir zaman ben Oset'im veya Gürcüyüm diye siyaset yapmadı. İkinci Dünya Savaşı'nda Anavatan Savaşı'nı büyük önderi olarak Büyük Rusluğu ile övündü ve öncelikle Büyük Rusları ayakta tuttu. Tito Hırvat kökenliydi ama onun Hırvatlık adına politika yaptığını duyan olmadı. Yugoslavya'nın önderiydi ve faşizme karşı en başta Sırplara dayanarak savaştı. Ve Yugoslavya'nın bağımsızlığını korumak için öncelikle Sırpların ayakta tutulması gerektiğini biliyordu. Nitekim ABD emperyalizmine en başta Sırplar karşı koydu. Kılıçdaroğlu'nun neoliberal CHP yönetiminin de bu sinsi plana dahil olması durumun ciddi olduğuna işaret ediyor. Bizzat Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları yanında CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da anayasal vatandaşlığın AB'nin özerklik şartı gereği olduğunu vurguluyor. CHP'nin 2003 kurultay bildirgesinde anayasal vatandaşlığın kabul edildiğini ve bu kararın geri alınmadığını belirtiyor. Cumhuriyet 11 Kasım 2011. Millet ve vatandaşlar topluluğu iki farklı düzlemi içerir. TC vatandaşları kavramı bir kalabalığı ifade eder. Vatandaşlar topluluğu bir devletin insan unsurunu oluşturmaz. Millet kavramında ise birlikte yaşama bilinci vardır. Millet, çağımızın toplumudur. Aynı ekonomik pazarda vatan denen toprak parçası üzerinde millet bilincine sahip olan insan topluluğundan söz ediyoruz. Çağdaş devletin insan unsuru millettir. Hiç kimse günümüz dünyasında milleti olmayan bir devlet gösteremez. İnsan unsurunu yurttaşlar diye tanımlamış bir devlet varsa, haritada yerini göstersinler, biz de öğrenelim. Amerikan, Rus, Çin, Fransız, İspanyol, Brezilya, İran milletinden vazgeçerek bir anayasa yapan yoktur. Türk milleti kavramından vazgeçmek, aslında devletten vazgeçmektir, devletsiz kalmaktır. O nedenle Türk milleti kavramını anayasa dışına atmaya kalkmak, anayasadan da vazgeçmektir. Çünkü anayasa, devletin esas örgütlenmesini düzenler. Millet yoksa devlet olmaz. Devlet olmayınca anayasa olmaz. Yurttaş kalabalığının insan unsurunu oluşturduğu kurum, şirket olabilir. Moda söyleyişiyle sivil toplum örgütü olabilir fakat devlet olamaz. Türk milleti kavramından vazgeçenlere basit bir soru. Anayasanın ve cumhuriyetin ve demokrasinin temeli olan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir hükmünü ne yapacaklardır? Millet olmayınca egemenlik kime ait olacaktır? Yurttaş kalabalığına, cemaatleri ve tarikatlara mı, padişaha mı? Meclisin duvarına egemenlik kayıtsız şartsız küresel mafyanındır diye mi yazacaklardır? Türk milletini anayasa dışına sürmeye kalkanlar o kadar birikimsiz ve o kadar köksüzlerdir ki bu tür sorular akıllarına uğramıyor bile. Uydurma çözümlerin ne anlama gelebileceğini, hangi sonuçlara yol açabileceğini usta vurmaktan yoksundurlar. Ne tarih ne de coğrafya bilinçleri vardır. Türk milleti kavramı devletin ve anayasanın temelidir, insan unsurudur. Onu çıkarttığınız zaman anayasa yazamazsınız. Yazdığınız yazıya ancak cahiller ve hainler anayasa diyebilir. Eğer bu ülkenin insanları millet bilinciyle birlikte yaşama kararında değillerse hangi bağ onları bir arada tutacaktır? Vatandaşlık bağı mı? Vatandaşlık bağının neresinde kamusal birlik vardır? Vatandaş, devletle olan tek tek bireysel ilişkiyi tanımlayan hukuki bir kavramdır. Vatandaş, hak ve hürriyetlerin öznesidir. Vatandaş olmayan yabancılar da hak ve hürriyetlere sahiptir. Ama millet, bireysel değil, kamusal bir kavramdır. Bir devlette yalnız hak ve hürriyetlere sahip olan vatandaşlar yoktur. Bir de kamu vardır. O kamunun adı millettir. O nedenle Batı dillerinde kamulaştırma, milletleştirmedir. Nationalization. Egemenlik milletindir, yoksa vatandaşların ya da seçmenlerin değildir. Çünkü millet, tek tek vatandaşlar topluluğundan farklıdır. Farklı olması her vatandaşın yararınadır. Vatandaş, kamu içi de soluk alabilir. Millet kamusal olduğu için anayasalarda bireylerin hak ve özgürlüklerinin üstünde milletin bağımsızlığı, özgürlüğü, ortak çıkarı gibi temel değerler vardır. AKP ve CHP yönetimleri ABD ve AB'nin dolduruşuna gelmişlerdir. kamuyu yitirecek kadar kendilerini küreselleşmenin kollarına atmışlardır. Türkiye'de Türküyle, Kürdüyle Türk milleti olmak Kürde de gereklidir. Türk milleti kavramı bütün yurttaşlarımızın özgür, eşit, gönençli, uygar yaşama kavuşmaları için biricik çerçevedir ve temel gerçekliktir. Türk ve Kürt millet olarak halk hükümeti kurabilir. Milletle birleşemezlerse sömürü ve zorbalıktan kurtulamazlar. Türk milletinden ayrılan Kürt için özgürleşme ve uygarlaşma seçeneği yoktur. Bunlar denenince görülür, dizler dövülür ama iş işten geçer. Türk milleti bütün milletler gibi içinde farklı etnik kökenden yurttaşları kucaklar, birleştirir, kaynaştırır. O farklı etnik kökler bizim orta çağdan kalma hatıralarımızdır. Değeri hatıra olmasındandır. Bizi bağımsız, eşit, özgür ve uygar kılacak olan ise millet olmamızdır. Türk milletsiz bir anayasa olmaz. Anayasasız bir Türk milleti de olmaz. Türk milleti tarihin ve çağın büyük gerçeği iken onu anayasadan silmeye kalkanlar zavallılardır. Milletsiz bir Türkiye Cumhuriyeti olamaz. Türkiye Cumhuriyeti olmazsa vatandaş da olmaz. Türk milletini Atatürk 1930'da Medeni Bilgiler kitabında çok güzel tanımlamıştı. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 23, kaynak yayınları İstanbul Mart 2008, sayfa 17, el yazısı sayfa 71. Bu bilimsel tanım bizim bu coğrafyada Cumhuriyeti kuran devrimle millet haline geldiğimizi saptar ve herkesi kucaklar. Devrimci Cumhuriyet'in anayasasına yazılacak tanım budur. Bu tanım gerçekçidir ve çok önemlidir. Birincisi Türk milletinin oluşumunu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla tamamladığını saptamaktadır. İkincisi milleti belli bir coğrafya üzerinde oturan halkın bütünü olarak kucaklamaktadır. Burada ırkçı ayrımlar bertaraf edilmiş ve Türkiye halkını oluşturan farklı etnik kökenlerden gelen bütün Türkiye halkı millet olarak birleştirilmiştir. Üçüncüsü, Türkiye halkı bu tanımda cumhuriyeti kuran, tarihi yapan aktif bir öznedir. Böylece milletin demokratik devrimlerle bağlantısı kurulmuştur. Dördüncüsü, milletin adı Türk milletidir. Atatürk, kendisini devrimle oluşturan ve belli bir coğrafya üzerinde oturan halkın isminin Türk milleti olduğunu belirlemektedir. Toplam olarak baktığımız zaman bu tanımın özü tarihseldir ve siyasaldır. Türkiye halkı devrimle cumhuriyeti kurarken kendisini de millet haline getirmiştir. Devrim pratiği millet bilincinin temelidir. Tanım kapsayıcı ve kucaklayıcıdır. Türkiye'de yaşayan herkes etnik kökeni ne olursa olsun milleti oluşturur. Atatürk bu tanımının temelinde yatan kavrayışı 1926 yılında Millet ve Milliyetler Prensibi üzerine yazdığı notlarda belirtmiştir. Orada millet kelimesiyle kavim kelimesinin karıştırıldığını belirttikten sonra şöyle der. Millet kelimesiyle siyasi teşekkül kastolunur. Kavim, people kelimesi ise her şeyden evvel kökeni ve ırkı hatırlatır. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 18, kaynak yayınları İstanbul Mart 2006, sayfa 317. Ayrıca bakınız Sadi Borak, Atatürk'ün resmi yayınlara girmemiş söyle, demeç, yazışma ve söyleşileri. Kaynak yayınları Şubat 1997, sayfa 377. Atatürk bu notlarının devamında milleti devletin yarattığını, milletin tarihsel bir kategori olduğunu, milliyetler prensibinin Fransız devrimiyle ortaya çıktığını, milletlerin farklı kavimleri özümleyerek, temessül ederek oluştuğunu da saptar. Milleti siyasal bağlı tanımlayan anlayış, CHP 1931 yılı programının ikinci maddesine de konmuştur. Millet, dil, kültür ve mefkure, ülkü, birliği ile birbirine bağlı vatandaşların teşkil ettiği bir siyasi ve içtimai, toplumsal heyettir. Doğu Perinçek, Kemalist Devrim 6, Atatürk'ün CHP Program ve Tüzükleri. Kaynak Yayınları, İstanbul Mayıs 2008, sayfa 127. Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 25. Kaynak Yayınları, İstanbul, Nisan 2009, sayfa 153, 13-14 Mayıs 1931. Atatürk'ün 1937 yılındaki program çalışmasında bu tanım sadeleştirilmiştir. ulus, dil, kültür ve ülke birliği ile birbirine bağlı yurttaşlardan örgün, siyasal ve sosyal bir bütündür. Doğu Perinçek, AGE, sayfa 202-203, Atatürk'ün Bütün Eserleri, cilt 29, kaynak yayınları, İstanbul, Mayıs 2011, sayfa 19. Abdullah Öcalan da 1990 yılında basın mensuplarıyla görüşmelerinde ve 1999-2004 arasında İmralı'dan yaptığı açıklamalarda ağabey milletin adı olan Türk milleti kavramına bir itirazı olmadığını belirtiyordu. Demek ki Türkiye, AKP iktidarı döneminde 9 yıl içinde Türk milleti karşıtlığında Abdullah Öcalan'ı dahi arkada bırakmıştır. Birlikte yaşayan kavimler şu veya bu nedenlerle yollarını ayırabilirler. Örneğin, Çekler ile Slovaklar, Sırplar ile Yugoslavya'nın diğer milliyetleri, Ruslar ile Belarus ve Ukraynalılar emperyalist dayatmalar ve savaşlarla bölündüler. Ama bu süreçlerde Rus milleti, Sırp milleti veya Çek milleti kavramlarından vazgeçilmesine yönelik bir tartışma kimsenin aklına gelmedi. Eğer ABD'nin tezgahladığı anayasa yapılır ve Türk milleti hukuk dışına sürülürse bunun sonucu bölünme değil, dağılmadır. Çok açık belirtelim, Güneydoğu'da yaşayan Kürt yurttaşlarımızın çoğunluğu devrimle oluşan bir Türk milleti kavramı içinde yer almak istemeyeceklerse zorla güzellik olmaz. Eğer Kürdümüz emperyalist planın içinde yer alacaksa, onların hatırı için Türk milleti kavramını anayasa dışına sürmek kabul edilemez. Kürtlerimizi birlikte yaşamaya ikna etmek gerekçesiyle Türk milleti kavramı hukukun dışına atılamaz. Tarihten silinemeyecek bir kavramı anayasadan silmeye kalkan olursa yaptıkları anayasa onların başına yıkılır. Her tür zorlamanın karşısındayız. Türk de biziz, Kürt de biziz. Hepimiz Cumhuriyeti kuran Türk milletiyiz ve Orta Doğu bizim ortak vatanımız. Asya da büyük vatanımızdır. İnsanlık büyük birliklere giderken Kürdümüzün yapay zorlamaların esiri olmayacağını da biliyoruz. O nedenle Kürdümüze güveniyoruz, rahatız. Varsayımlar içinde debelenmenin elbette bir sonu vardır ve tarihsel sürecin karşı konulamaz çözümüne ABD'nin kilit vuramayacağı günler uzak değildir. Milliyet ve mezhepler arasında eşitliği ve özgürlükleri savunmak kuşkusuz görevdir. Ama ülkenin omurgasını oluşturan büyük milleti, defterden silenlerin herhangi bir başarı kazandığı görülmemiştir. Büyük devrim önderlerinin hepsi öncelikle ülke halkını bir arada tutacak milleti temel almaya, onu seferber etmeye ağırlık vermişlerdir. 16. ayrımın sonu, sayfa 226.